Bismillahirrahmanirrahim. Beşinci sebebe devam ediyoruz. 20. lemada ehli hidayetin ihtilafı, ehli dalaletin ittifakı, bunların sebepleri neler olabilir? Neden Müslümanlar ihtilaf ediyorlar? Neden diğerleri ittifak edebiliyorlar? Sebepleri nelerdir? Çözümü nedir? Dört tanesini söylemiştik. Beşincisi de daha evvel aslında temas ettiğimize benzer bir sebep. Daha evvel de benzeri şeyleri geçmiştik. Müslümanların, ehl-i hidayetin, hidayet yolcularının ihtilaf etmesi ve adam ittifakı, yani ittifak etmemeleri zaaflarından olmadığı gibi, yani bu zaaflarından kaynaklanmıyor. Öbürlerinin de kuvvetli ittifakı kuvvetlerinden değildir. Ondan kaynaklanmıyor. Tam aksine ehl-i hidayetin ittifak etmemesi iman-ı kamilden gelen nokta-i istinat ve nokta-i istinattan neş'et eden kuvvetten ileri geliyor. Yani imanından dolayı kendini güçlü hissediyor, ittifaka kendini mecbur hissetmiyor. Öbürleri ise kendilerini zayıf hissediyorlar ve o yüzden ittifaka mecbur hissediyorlar kendilerini. Diyor ki kaviler, yani güçlüler, ihtiyacı tam hissetmediklerinden ittifakları zayıftır. Yani güçlüler tam ittifak ihtiyacı duymazlar, o yüzden ittifak etmezler, ittifakları zayıf olur. Misal olsun diye burada aslanları misal vermiş ama çok da uygun bir misal olmamış. Yani tabi üstad o zamanlar hayvanlar alemi seyretmediği için belgeseller falan o zamanlar yoktu. Şimdiki gibi böyle bizim gibi belgeselleri seyretmiş olsaydı bu misali vermezdi. Çünkü eskiden insanlar tabi hayatında nerede aslan görecek, değil mi? Aslan görülür mü Türkiye'de? Yani görmediği için on böyle bir misal veriyor. Aslanlar diyor tilkiler gibi ittifaka muhtaç olmadıkları için ferdi yaşıyorlar. Tek başlarına yaşıyor. Halbuki aslanlar tek başına değiller. Sürü halinde yaşıyorlar. Belgesellerde her zaman seyrediyoruz. Aslanlar tek başına kaldıkları zaman avlanamazlar. Çok zor avlanmaları. Onlar da mutlaka en az 3 fert olarak cemaat halinde yaşıyorlar. Birisi kovalıyor, öbürüsü pusuya yatıyor, öyle avlayabiliyor. Ve çoğunlukla da yani avdaki başarı oranları buna rağmen %20-%30 civarında. Hayvanların avdaki başarıları anlatıyor belgesellerde. Yani çita bile, dünyanın en hızlı hayvanı, o bile %30-%40 civarındaydı yanlış değilsem. Böyle bir başarı oranı var. Yani o bile tek başına saldırıya geçtiği zaman başaramıyor. Aslanları burada misal vermiş ama aslanlar ekseriyetle sürü halinde saldırıyorlar ve çembere alıyorlar, tuzak kuruyorlar avlarına. Belki hani bu misal, yani belki isim tutmamış ama anlatmak istediği şey doğru. Mesela çitalar diyelim ki tek başlarına saldırıyorlar genellikle, ama yavruları varsa yavrularıyla beraber saldırdığı da oluyor. Burada söylemek istediği ise şudur. Yani güçlüler bir araya gelme ihtiyacı duymuyorlar demek istiyor. Ama aslan misali yanlış olmuştur. Çünkü aslan güçlü olmasına rağmen yine de bir araya gelmektedir. Aslında aslanların misalini şöyle vermek lazım. Yani aslanlar güçlü olmalarına rağmen avı yakalayamayacaklarını bildiklerinden, tek başına yakalaması zor olduğundan yine de sürü halinde yaşamaktadırlar. Onlar bile ittifak etmek ihtiyacı duyuyorlarsa, aslan bile ittifak etmek ihtiyacı duyuyorsa, sen aslan değilsin, olsan da gene ittifaka muhtaçsın demektir. Tek başına yapabileceğin fazla bir şey yoktur. Ve ehli hak gayet kuvvetli bir nokta istinat olan imanı billah'tan gelen tevekkül ve teslim ile başkaları arzı ihtiyaç edip muavenet ve yardımlarını istemez. Yani Müslümanlar Hakk'a dayandıkları için çok fazla yardım isteme ihtiyacı duymazlar. İstese de gayet fedakarane yapışmaz. Yani çok fazla istemez, çok fazla önem vermez bu meseleye. Yani yardım gelirse gelir, gelmezse önemli değil gibi düşünürler. Ama ehli dünya ise fedakarane bir şekilde ittifak ederler. Çünkü kendilerini zayıf hissederler, bir araya gelmeden başaramayacaklarını bilirler. İşte ehli hak, ittifaktaki hak kuvvetini düşünmediklerinden, yani kendini güçlü hissediyor ama ittifak edersek daha da güçleneceğiz, bunu anlamadıklarından. Kendini güçlü hisset, tamam, iman insana böyle bir güç kazandırır, doğru. Yani dünyaya meydan okutturur iman. Doğru. Doğru bildiğini savundurur, menfaatlerine aykırı gelse bile, menfaatleri gereğince birileriyle birlikte olması gerekli olsa ama inançların aykırı olsa onunla beraber olmaz, inancının dediğini yapmak ister. Menfaatçı bir insan gibi davranmak istemez. Bu ittifakı zayıflaştırır, ittifak ihtiyacı duymaz. Ama böyle bakmamalı meseleye. Nasıl bakmalı? İttifaktaki kuvveti düşünmeli. Düşmanın da gücünü düşünmeli. Fert olarak karşı koyamayacağını düşünmeli. Sadece doğruyu savunmak değil hedef, doğruyu hakim kılmak hedef olmalı. Şimdi yalnız doğruyu savunmak hedef olunca, doğruyu hakim kılmak hedef olmayınca, o zaman diyor ki ben doğruyu söylerim, gerisinden sorumlu değilim gibi düşünüyor. Yani insanlar layık olursa Allah İslam'ı hakim kılar, Allah İslam'ı nasip eder, ben doğruyu söylerim, ben bununla mesulüm diye düşünüyor. Halbuki burada mesuliyeti yanlış anlama vardır. Nasıl ki bazı kimseler mesuliyetlerini yalnızca tebliğ etmek zannediyorlar. Diyorlar ki mesela Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor Peygamberimize hitaben, ey Resulüm sana düşen ancak tebliğdir. Şimdi bu ayete dayanarak diyorlar ki yani biz tebliğ yapıyoruz, cemaat olmak şart mı? İlla cemaat halinde mi yapmalıyız? Elbette ki şart. Sana düşen yalnız tebliğ değildir ki. O ayet Peygamber'e teselli için geldi. Efendimiz anlatıyordu, inanmıyorlardı. Efendimiz üzülüyordu. Ayet onu teselli ediyordu. Ey Resulüm sen görevini yaptın. Neden üzülüyorsun? Onlar inanmıyorlar diye kendini helak mı edeceksin? Sana düşen tebliğdir. Sen görevini yaptın. Ayet bunun için geldi. Teselli etmek için geldi. Yoksa Peygamberimiz tebliğ yapıyor, ondan sonra başka bir şey yapmıyor muydu? Peki o zaman nasıl devlet oldu? Nasıl medeniyet kurdu? Nasıl fetihler gerçekleştirdi? Nasıl yani? Mümkün mü yani böyle bir şey? Tebliğ Müslüman olmayana. Sen ona tebliğ ettin ey Resulüm. Kabul etmedi etmedi. Sen niye kendini üzüyorsun? Mana bu. Ama Müslüman oldu diyelim. Sonra ne yapacaksınız? Ben sana tebliğ ettim. Sen de Müslüman oldun. Tamam, bundan sonra ne halin varsa gör. Böyle mi diyeceksiniz? O zaman bu din yeryüzüne hakim olmak için gelmemiş demektir. O zaman bu dinin kitabında neden cihat var, neden yeryüzünü bize hedef olarak gösteriyor? Onlarla fitne kalmayana kadar savaşın diyor. Din Allah'ın dini olana kadar, din hakim olana kadar tüm dünyaya onlarla savaşın buyuruyor. O zaman neden böyle bir hedef gösteriyor? Yani tebliğden sonra kabul etmezse sana düşen tebliğdir. Sen görevini yaptın. Kabul ederse ne olacak? Tebliğden sonra talim var. Öğreteceksin yani. Tebliğ yalnızca dinin temeli la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Tebliğ bu. Dinin temelini anlatıyorsun ama ondan sonra bir de talim var. Öğretmen lazım. Dini öğretmen lazım. Efendimiz tebliğ ediyordu. İnanmayan inanmıyordu. İnananı ne yapıyordu? Darül Erkam'larda eğitimi alıyordu. Suffalarda eğitimi alıyordu. Sonra bunları teşkil ediyordu. Eğitim görenleri de sonra bir arada topluyordu. Teşkilatlanan cemaat meydana getiriyordu. Ve bunlara görev veriyordu. Kimini Medine'ye, kimini Habeş'e gönderiyordu. Teşkilat meydana getiriyordu. İşte demek ki mesuliyetimiz sadece tebliğ etmek değildir. Aynı zamanda tebliğimizi kabul edenlere talim etmek, öğretmektir, eğitim vermektir. Ve o eğitimin içinde olanları da teşkil etmektir, teşkilatlandırmak, cemaat haline getirmektir. Hazreti Peygamber'in yaptığı da budur sallallahu aleyhi ve sellem. Yani öyle yalnızca tebliğ yapmış değil, yalnız tebliğ ile mi dünyaya yayıldı İslam? Tebliğ işin başıdır. Yani Kur'an-ı Kerim tebliği emrediyor da talimi emretmiyor mu? Ve yuallimuhumul kitab diyor. Onlara kitabı öğretir. Talim bak. Ali İmran suresinde birçok yerde Allah Azze ve Celle peygamberin sıfatını anlatırken Bakara'da İbrahim aleyhisselam ne dedi? Rabbena veb'as fihim rasulen minhum yetlu aleyhim ayatike ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve yuzekkihim. Peygamberin görevi. Ey Rabbimiz, İbrahim ve İsmail aleyhisselam diyorlardı ki ey Rabbimiz, onların içinden bir resul gönder, onlara senin ayetlerin okusun ve onlara kitabı ve hikmeti öğretsin. Okumak var, tebliğ, onlara senin kitabını okur, vahyi onlara hatırlatır, tebliğ eder ve sonra onlara talim eder. Yuallimuhumul kitab, kitabı onlara öğretir. Ve yüzekkihim, onlar nefislerini tezkiye eder. Peygamberin görevi, eğitim de var yani işin içerisinde, yalnız tebliğ değil. İşte demek mesuliyeti sadece ondan ibaret değilmiş yani. Efendimiz bir cemaat meydana getirdi, bunlara görev verdi, bunlarla devlet meydana getirdi, sonra ordular kurdu, fetihler gerçekleştirdi, bir tek tebliğ mi yaptı? İşte bu ehli hak, ehli hidayet, bunlar kendilerini imanlarından dolayı güçlü hissedip ittifaka ihtiyaç duymuyorlar ve mesuliyetlerini anlamadıkları için böyle oluyorlar. Mesuliyeti sadece doğruları bilmek ve doğruyu savunmak ya da tebliğ etmek olarak düşündükleri için bu hatayı yapıyorlar. Mesuliyetlerini hem tebliğ, hem talim, hem teşkil olarak görselerdi, hem yeryüzüne Allah'ın hükmüyle hükmetmek, Allah'a hakim kılmak böyle görselerdi, o takdirde bir araya gelme ihtiyacı duyarlardı. Çünkü dinin, kitabın öyle emirleri var ki fert içindir. Öyle emirleri var ki cemaat içindir. Fert yapamaz, cemaat yapar. Öyle emirleri var ki cemaat da yapamaz, devlet yapar, devlet içindir. öyle emirler var ki devlet de yapamaz. Bir devlet, bir ulus devleti yapamaz. Bir ümmet yapabilir. Ümmet içindir o emir. Bazı emirler ancak ümmet olursanız başarabilirsiniz. Demek ki sadece kendini güçlü hissetmek, imanıyla kendini güçlü hissetmek değil demek ki. Bu yanlış demek ki. Yani sana verilen emirlerin bir kısmı cemaat olunca başarabilirsin. Devlet olunca başarabilirsin. Bir kısmını ise ancak ümmet olunca başarabilirsin. O halde ittifaka mecbursun ve Kur'an sana ümmet diyor. Fert demiyor. Kuntum hayra ümmetin uhrucet linnas. İnsanların hayrı için çıkarılmış en hayırlı ümmet oldunuz. Böyle bakınca meseleye ittifaka kendini mecbur hisseder. Çünkü Kur'an'ın bazı emirlerini yerine getirebilmek için cemaat olmak gerekir. Hatta ümmet olmak gerekir. Bunu düşündüğünde o zaman kendini mecbur hissedecektir. Yani aslında üstadın bu meseleyi buraya ilave etmesi iyi olurdu. Yani Kur'an bize ümmet diyor. Sen kendini belki güçlü hissediyorsun imanınla. Yani menfaat düşünmüyorsun. Doğruları savunmayı ancak onu düşünüyorsun. Tamam da. Ama Allah'ın sana bazı emirleri var ki ümmet olmadan başaramazsın. Kafir güçlü, sen tek başına ona karşı koyamazsın. O cemiyet halinde, sen fert halinde olamazsın. Ve Kur'an'ın bize ümmet demesi, seni ümmet olmaya zorlamak içindir. Ümmet olmak da ittifakla mümkündür, ihtilafla mümkün değildir. O halde mümkün olduğu kadar ittifaka kendini mecbur hissetmeli. İşte bu ihtilaftan kurtulmanın ilacı وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَزْهَبَ رِيْهُكُمْ ayetlerini düşünmek. Yani tartışmayın. Feşele düşersiniz. Tartışırsanız gücünüzü kaybeder, aziyete düşersiniz, yılgınlığa düşersiniz. Ve sonra da ne olur? وَتَزْهَبَ رِيْهُكُمْ Rihiniz, rüzgarınız gider. Kudretinizi kaybedersiniz. Yani Kur'an bu ayetleriyle ittifaka bizi sevk ediyor. Ayrıldığınızda, münazaa ettiğinizde, ihtilafa götürecek tartışmalar yaptığınızda feşele düşüyorsunuz. Acizleşiyor, yılgınlaşıyorsunuz, gücünüzü de kaybediyorsunuz, rüzgarınızı kaybediyorsunuz. Bu ayeti düşündüğünüz zaman, ve ta'avanu alel bir ve takva ayetini düşündüğünüz zaman, iyilik ve takva üzere yardımlaşın. Ve la ta'avanu alel ismi vel udvan, günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Yani İhtilafları körüklemeyin, düşmanlık meydana getirmeyin, düşmanlık üzere yardımlaşmayın. İyilik ve takva üzere yardımlaşın. Bu ayetler düşündüğünüz zaman ittifaka teşvik ediyor bu ayetler. Ama ne üzere ittifak? Taavenu ama ne üzere taavenu? Alel bir ve takva. Yanlış üzere değil, doğru üzere taavenu. Takva üzere ve doğru üzere. Yani birisi mesela dese ki bizim yolumuz evet doğru değil belki ama olsun bizi destekleyin. Kur'an diyor ki ta'avenu ama alel bir ve takva diyor. Sen bak kendin diyorsun ki bu yol bizim bu yolumuz peygamberi bir yol değil. Bir tanesi bana aynen bunu söyledi. Bir hoca arkadaş dedi evet yani bu yol doğru değil. Peygamberi bir yol değil bu yol. Doğru da haklısınız dedi. Ama dedi Müslümanlar kardeştir dedi. Birbirimizi de yine dedi yani desteklesek ne olur ki dedi. Dedim ama Kur'an diyor ki iyilik ve takva üzere yardımlaşın. yanlış üzere, günah üzere yardımlaşmayın. Sen yanlış olduğunu kendin söylüyorsun ama yardım bekliyorsun. Halbuki Peygamberimiz ne buyuruyor? Kardeşine yardım et. Zalim de olsa, mazlum da olsa. Demişler ya Resulallah, mazluma yardım edelim de zalime nasıl yardım edeceğiz? Buyurmuş ki zalimin zulmüne engel olursunuz, onu o günahtan kurtarırsanız böylece ona iyilik yapmış olursunuz, ona yardım etmiş olursunuz. Yoksa cehenneme gidecek. Zulmüne engel ol ki cehennemlik olmasın, bu ona iyiliktir. Yani zalime de mazluma da yardım ederiz. Mazluma başka türlü yardım ederiz, zalime başka türlü yardım ederiz. Mazluma yardım ederken onun yanında yer alırız, onu destekleriz. Zalime karşı onun yanında yer alırız. Zalime yardım nasıl ediyoruz? Onu elinden tutarak, yaptırtmayarak, zulmettirmeyerek. Yani yardımlaşma konusunu bu şekilde ele almak lazım. Yardımlaşılmalı ama bu şartla, iyilik ve takva üzere, günah üzere değil. Bir diğer sebep olarak ehli hakkın ekseriyetle ahirete ait olan faydeleri düşünmekle o ehemmiyetli ve kesretli meselelere hamiyeti, himmeti, mertliği inkısam eder. Yani Müslüman insanlar ahirete ait olan faydeleri düşünüyorlar ve birçok noktayı düşündükleri için, tek bir mesele düşünmedikleri için böylece dağılıyorlar. Yani zihinleri dağılıyor, vakitleri dağılıyor, enerjileri dağılıyor ve mertlikleri, hamiyetleri inkısam ediyor, parçalanıyor, dağılıyor, kısımlara ayrılıyor. Hakiki sermaye olan vaktini bir meseleye sarf etmediği için meslektaşlarıyla ittifakı muhkemleşmiyor. Yani bir tek mesele üzerinde durmadığı için diğer Müslümanlarla ittifakı zayıf oluyor. Çünkü başka işlerle de uğraşıyor. Ama öbürleri tek bir işle uğraşıyorlar. O yüzden onların ittifakı daha kuvvetli oluyor. Yani onların ittifakının sebebi bu. Bizimkilerin ihtilafının, ittifak edememelerinin ya da sebebi bu. Yani böyle bir durum var. Yani tek bir mesele üzerinde yoğunlaşmıyor. Çünkü mesele çok. Uhrevi meseleler de fazla. Yani namazı, orucu, zekatı, haccı, İslami hareket, faaliyetler, birçok çeşit faaliyetler var. Bunların hepsine bir tanesi üzerinde yoğunlaşamıyor. Ama öbür adam kendi mesleği üzerinde yoğunlaşıyor. Çünkü tek bir mesleği var. O zaman ittifak kolay oluyor. Ama bizimki ise dağılmış. Birçok mesele var çünkü başında. Öbürleri batıl yolda bile olsa böyle bir ittifak gerçekleştirebiliyorlar ve ehli hakka galebe ediyorlar. Bu galebe sonucunda ehli hak zillete ve mahkumiyete düşüyor. Onlar elinde oyuncak oluyor, riyaya düşmek zorunda kalıyor. Hatta onların karşısında mağlup olunca bu sefer riyakarlık yapıyor, dalkavukluk yapıyor. Kendine galip gelen güçlere karşı dalkavukluk yapmaya başlıyor. İşte bundan kurtulmak için bir diğerinizin kusurunu görmeyerek ve diğerinizin ayıbına karşı gözünüzü yumarak bundan kurtulabilirsiniz diyor. Harici düşmanlar varken, onlar bize hücum etmişken, dış düşmanların hücumu esnasında dahili münakaşayı terk etmek lazımdır diyor. Yani düşman saldırırken, şimdi mesela diyelim ki buraya biri saldırsa, Yani burada mesela iki kişi kendi arasında tartışmaya devam etseler nasıl olur? Ne dersiniz? Bize saldırıyorlar, sen tutmuşsun şu kardeşinle tartışmaya devam ediyorsun. Şimdi sırası mı tartışmanın dersiniz? Aynen öyle. Eften püften meseleleri tartışanlar, bunları bırakmalı. Ama sadece ne tartışılmalı? Hareket metodu tartışılmalı. Çünkü hareket metodu sağlam olmazsa, o konuda bir istikamet, doğru bir istikamet tutturulmazsa, bu mesele bir halledilmezse, koşarsın koşarsın ama yanlış istikamete doğru koşuyorsan hedefine varamazsın. Böyle koşacağına, şöyle koşuyorsan, koşsan da, yorulsan da, her gün bir yurt, bir bina yapsan da, terlesen de, ona buna ağız değsen, para toplasan da, binlerce insanı o yola sevk etsen de, hedeften daha uzaklaşmış oluyorsun. Çünkü istikamete doğru girmemişsin. O yüzden bu konuşulmalı. İlmi delillerle ve saygılı bir şekilde. Bu gündemde olmalı. Nasıl ki dinin temeli tevhiddir, bu önemlidir. Bu tevhidin, dinin yani özü önemli olduğu gibi bu dinin hareket metodu da öyle önemlidir. Çünkü bu dini o hareket metoduyla galip kılabilirsiniz. Başka bir metotla bu dini galip kılamazsınız. Her dinin kendine göre bir metodu olur. Kendi metoduyla din galip gelir. Başka bir metotla bu din galip gelmez. Başka bir şey galip gelir. O yüzden bu konuşulmalı. Ama küçük meseleler için tartışmanın gereği yok. Asıl mesele üzerinde durulmalı. Onu yapacağına, gereksiz meselelerle, küçük meselelerle uğraşıp tartışmalar yapacağına, otur Allah'ı zikret. Kitap oku, Kur'an oku, zamanının kıymetini bil. Böyle küçük meseleler için diyor bakın, kıymetli vaktimi sarf etmektense o çok kıymetli vaktimi zikir ve fikir gibi kıymetli şeylere sarf edeceğim deyip çekilerek ittifakı zayıflaştırmayınız. Yani en azından bunu düşününüz ve ittifakı da böylece zayıflaştırmamış olursunuz. Yoksa küçük meselelerle tartışmayı büyüttükçe ittifak daha da zayıflar, ihtilaf daha da çoğalır. Çünkü bu manevi cihatta küçük mesele zannettiğini çok büyük olabilir. Mesela zikri küçük olarak bilirsin, kitap okumayı küçük bir mesele olarak görürsün ama belki de çok büyük bir meseledir Allah katında. Bir neferin bir saatte mühim ve hususi şerait yani şartlar dahilindeki nöbeti bir sene ibadet hükmüne bazen geçmesi gibi. Nasıl ki bir saat nöbet tutar bir asker hudutta, bir yıl ibadete bedeldir. Aynı şekilde yani önemsiz gibi görülen bir ibadet icabında çok kıymetli olabilir Allah katında. Sen de o küçük ıvır zıvır meselelerle uğraşıp da ittifakı zayıflaştırana kadar, ihtilafı körükleyene kadar o meseleyi bırak, otur kitap oku, Kur'an oku, Allah'a zikret, çok daha sevap kazanmış olursun. Belki o küçük gibi gördüğün o kitap okuma, o zikretme belki de seni kurtarır. Askerin bir saatlik nöbeti bir yıl ibadete denk olduğu gibi belki de sana böyle bir sevap kazandırır. Allah katlamalı katlamalı verir. Bununla uğraş, küçük meselelerle uğraşmayı bırak, ibadetle uğraş, kitap oku, tebliğle uğraş, kardeşinle tartışana kadar git başkalarına tebliğ et. Bu hangi durumlarda? Küçük meselelerde. Şurada şu var, burada bu var. Bunun tartışmasını yapana kadar daha önemli şeylere zamanını ayır. Ama önemli meselelerse hareket metodu gibi, dinde olmayan şeylerin dine sokuşturulması gibi, bid'atler gibi, itikatta bir bozulma gibi, dinin bozulması gibi bir takım önemli meseleler varsa elbette ki onları bırakıp, onları konuşmayıp, kenara çekilip kitap okumak, Allah'ı zikretmek asla caiz olamaz. Çünkü ağanın vacibi o anda o bid'atı durdurmaktır. O yanlışı engellemektir. Eğer birisi, bir Müslüman dini bozuyorsa, ama kadınların kılık kıyafetini bozarak, ama kafiri Müslüman kardeşi gibi görerek, ya da kafiri cennetlik görerek, ya da yanlış bir hareket metodu ortaya koyarak dini bozuyorsa, yani İslam'ın içini boşaltıyorsa, İslam'ı ılımlı hale getiriyorsa, İslam'ı layık bir İslam haline getiriyorsa, bozuyorsa, elbette ki bu durumda önemli bir konu vardır ortada, onu halletmek zorundadır. Ben zikir çekeceğim, bununla uğraşmam diyemez. Ağanın vacibini yapmak zorundadır. Son sebep olarak da ehli hakkın bu ihtilafı kıskançlıktan ve dünya hırsından gelmediği gibi ehli dünyanın ve ehli gafletin ittifakları da civan mertlikten gelmiyor. Yani Müslümanlar bazen ihtilaf ediyorlarsa bunlar hep ihtilafı kıskançlıktan, şundan bundan değil. Yani mesela diyelim ki birisi yanlış istikamette gidiyor. Mesela peygamberi hareket modelin dışına çıkmış ve din bozuluyor artık yani. Bunu görüyoruz ve ne yapıyorsunuz? Böyle olmaz diyoruz. Siz bizi kıskanıyorsunuz. O yüzden böyle konuşuyorsunuz derse, vallahi kıskançlıktan değil, billahi kıskançlıktan değil ama bir tehlike görüyoruz. Bu benim dinim. Bu sen tek senin dinin değil ki bu. Bu benim de dinim. Ben o yüzden konuşuyorum. Ne kıskançlığı? Neyi kıskanacağım? Kafası çalışmayan insanlar yurtları kıskanır. Kafası çalışan insanlar vasıflı, İslam'ı bilen talebeleri kıskanır. Kıskansa onu kıskanır. Öyle bir taleben yok ki kıskanayım. Hangi taleben alim? Yurtlarını mı kıskanacağım? Beton yığınlarını mı kıskanacağım? Ne kıskanması? Kıskansam başarılı, vasıflı, İslam'ı bilen, muttaki taleben olsaydı, keşke benim de olsaydı derdim. Kıskanmam da gıpta ederdim. Senin de olsun, keşke benim de olsun derdim. Neyi kıskanacağım? Beton yığınlarını mı kıskanacağım? İslam'ı bilmeyen kitlelerini mi kıskanacağım? Neyi kıskanacağım? Bakın burada Bediüzzaman diyor ki ehli hakkın ihtilafı kıskançlıktan değil. Kıskançlar olabilir ama her zaman her türlü itiraz geldiğinde, yanlış yapıyorsunuz, böyle olmaz denildiğinde, siz bizi kıskanıyorsunuz o yüzden böyle söylüyorsunuz diyemezsiniz. O zaman kimse kimseye bir şey söylemesin. O zaman yanlış yolda git, kimse sana bir şey demesin. Sen benim dinimi bozuyorsan, sen kadınların İslami kılık kıyafetlerini değiştiriyorsan, sen artık Hristiyanı, Yahudi'yi cennetlik olarak söylüyorsan, bu dini bozmaktır. Ben tabii ki bunu söylemek zorundayım. Niye kıskançlık olsun yani? Ben söylemeyeyim mi yani? Yani sana yapılan her türlü itiraz kıskançlıktan mıdır? Yani başka ihtimal yok mu yani? Yanlış yapıyor olamaz mısın yani? Kıskançlar da olabilir tabii bu arada. Ama her insan ihlassız değil, her tenkit ihlassızlıktan değil, kıskançlıktan değil. İhlaslı tenkitler de vardır yani. İşte burada da o söyleniyor yani, her tenkit eden, her ihtilaf eden, her yanlış yapıyorsunuz diyen kıskançlıktan değildir diyor. Çünkü elbette ki yani hepsi öyle değildir. Ayrım yapmak lazım yani, kıskanç olan var, kıskanç olanlara söylersin o lafı. Ama sana bu yaptığınız yanlıştır diyen herkese kıskançsınız diyemezsin. Ya da teröristsiniz diyemezsin. Ya da işte siz haricisiniz diyemezsin, anarşistsiniz diyemezsin. Ya senin yaptığını herkes kabul etmek zorunda mı? Yanlış yapıyorsun. Bu lafları söylemen için hangi delil var elinde? Anarşist diyorsun. Seni tenkit edene, yaptığın şeye karşı gelene, bu yanlış böyle olmaz diyene hangi delille anarşist diyorsun? Kaç kişi öldürdük ki? Nereyi bombaladık ki bu lafı hak ettik yani? Haricilik ne zaman yaptık yani, biz ehl-i sünnetiz, ne hariciliği yani? Kıskançlık da yapmış değiliz yani. Ya sen acaba ilmi tenkit olamaz mı yani hiç? İlmi bir ihtilaf Allah için yani bir yanlış görüyorsak böyle bir ihtimalle hiç düşünemiyor musun yani? Yani herkes mi kıskanç yani? Bu ondan değil, belki ehli hakikat, hakikatten gelen uluv-u cenab ve uluv-u himmet ve tarik-i hakta memduh olan, övülen bir musabakayı tam muhafaza edemediklerinden. Yani kıskançlıktan değil ama bir musabaka yapıyorlar belki. O musabakayı belki ölçüsünü kaçırıyor olabilirler. Yarış yaparken belki ölçüyü kaçırıyor bazıları olabilir. Bazen bundan da olur ihtilaf. Yani mesela diyelim ki iki kişi mesela müsabaka yapıyor, mesela koşuyorlar. Mesela birbirine çarpıyor. Müsabakada ölçüyü belki kaçırıyor. Dikkatsiz davranıyor. Yani kıskançlık değil. Ama ehli gaflet ve ehli dalalet ise bunlar meftun oldukları menfaatlerini kaçırmamak ve menfaat için prestij ettikleri reislerini, arkadaşlarını küstürmemek için böyle ittifak ediyorlar. Yani bunlar menfaatçi olduklarından dolayı ittifak ediyorlar. Evet. Hem umur-u diniyede ve uhreviyede rekabet, gıpta, haset ve kıskançlık olmamalı. Yani uhrevi meselelerde, ahirete müteallık meselelerde, sevapla ilgili konularda kıskançlık saçmalıktır. Neden? Çünkü sana da verir, Allah ona da verir. Kıskanmaya gerek yok. Cennet geniş. Herkese verilecek. Yani her ehli cennete, cennette istemediği kadar verilecek. Sen cenneti kazan. Yani ona verilecek de sana kalmayacak mı? Allah'ın cenneti geniş, kullarına en son cehennemden çıkan cennete giren Müslümana bile Allah Azze ve Celle hadiste geçiyor. Allah Azze ve Celle soracak, iste kulum, isteyecek, isteyecek, isteyecek, isteyecek. Daha iste diyecek, gene isteyecek, gene isteyecek, gene isteyecek. Allah buyuracak ki hepsi senin, onların 10 katı da senindir. Dolayısıyla kıskanmaya gerek yok. Cenneti kazan, cennette yani cennette ona verildiği zaman sana kalmayacak değil ki. O halde uhrevi meselelerde kıskançlık olmamalı. Cennette geniş, huriler de çok, elmalar, armutlar da çok, cennette her şey çok. Dolayısıyla kıskançlığa hacet yok. Dünyevi meselelerde kıskançlık olur. Çünkü sen kazanırsan ben kazanamam. Çünkü dünyada kısıtlıdır her şey. Ama ahirette böyle değil, orada sınır yok. Kıskançlığın sebebi bir tek şeye çok eller uzanmasından ve bir tek makama çok gözler dikilmesinden ve bir tek ekmeği çok mideler istemesinden. Yani bir şeyi çok kişi istediği için. O da sınırlı olduğu için. Ama ahiret böyle değil ki. Ama fakat ahirette bir tek bir adama 500 sene mesafelik bir cennet veriliyor. 500 sene mesafelik bir cennet. Buna benzer rivayetler var. Kaç tane huri veriliyor? Ne kadar nimetler veriliyor? Yani cehennemde en son çıkıp cennete giren bile istemediği kadar nimet içerisinde. O halde orada ölüm yok, orada hastalık yok, orada yaşlılık yok, orada kötü söz yok, orada aç kalmak yok, susuz kalmak yok, orada tehlike yok. Yani orada herkese böyle. O halde kıskançlığa gerek yok. Öyleyse ahirete ait olan salih amellerde dahi rekabet olamaz, kıskançlık yeri değildir. Kıskançlık eden ya riyakardır, amel-i saliha suretiyle dünyevi neticeleri arıyor. Demek ki kıskançlık ediyorsa uhrevi meselelerde, dünyevi meselelerde kıskançlık etse, yani hadi bir mantığı var gene. Çünkü onu kendi istiyor, o yüzden. Hani ya onun olacak ya senin olacak. Sen istiyorsun, o yüzden kıskanıyorsun. Hadi onun bir mantığı var. Ama uhrevi meselelerde kıskançlığın bir mantığı yok. O halde bu insan demek ki uhrevi meselelerde kıskançlık yapıyorsa demek riyakardır. İhlaslı değildir. Çünkü yani kıskançlığa gerek yok. Herkese cennet var. Ama birisi vali olsa diğeri vali olamaz. Biri bu dünyada böyle. Biri başbakan olsa diğeri olamaz. Fakat cennette sınır yok. Demek ki ya bu kişi riyakardır ve ya da salih ameller işleyerek aslında dünyevi menfaatler peşindedir. Ya riyakardır ya menfaat peşindedir. Yoksa niye kıskanıyor? Bir mantığı yok. Demek dünyevi menfaatler peşindedir ki kıskanıyor. Uhrevi menfaatler peşinde olsa, ahiret peşinde olsaydı kıskanmazdı. Ya da sadık cahildir. Tam bir cahildir. Ondan dolayı anlamıyor. Salih ameller nereye bakar? İhlasa bakar. Ameli salihanın ruhu esası ihlastır. Bunu anlamıyor. İhlasını kaybederse her şeyini kaybeder, ameller boşa gider, bunu anlamıyor. Ya da bundan dolayı belki böyle. Mesela rekabete kalkışıyor. Belki de o rekabete kalkıştığı kişi evliyaullah'tandır. Onunla rekabete giriyor. Sen Allah'ın bir velisiyle rekabete girersen Allah senin düşmanın olur. Allah'ın velisini düşman edindiysen, ya o Allah'ın velisi ise, ya Resulallah veli kimdir demişler, buyurmuş ki bakıldığında Allah hatırlanılan. Ya o Allah'ın velisi ise sen ona düşmanlık yapıyorsan, onunla rekabete kalkışıyorsan, Allah senin düşmanın olursa. Çünkü kutsi hadis de öyle buyuruyor. Yani Allah benim velilerimden birine düşman olana ben düşman olurum mealinde kutsi hadisler var. Ya o evliyaullah'tansa ve sen ona düşmansan, onunla rekabete giriyorsan, Allah senin rakibin olursa, hasmın olursa ne olacak? İşte bununla ilgili bir olay. Diyor ki eskiden bir arkadaşımız birine karşı bir düşmanlığı vardı. Onun yanında o düşman olduğu kişinin güzel hallerinden bahsettiler. Hatta kerametlerinden bahsettiler, takvasından bahsettiler. Onun salih amellerinden, hatta velayet makamında olduğundan bahsedildi. Yani veli olarak anlatıldı, böyle vasfedildi, tavsif edildi. Hiç kıskanmadı onu. Halbuki onun kendi düşmanı. Buna rağmen hiç kıskanmadı. Biraz sonra onun yanında o adamın cesaretinden bahsettiler. kıskandı. Ya demişler, biz biraz evvel o adamın salih amellerinden, takvasından, hatta veli olduğundan bahsettik, sen kıskanmadın. Yani şimdi cesaretinden bahsettik, kıskandın. Cesaret hayvanda da var. Kuvvet ayıda da var. Yani neden veli dedik kıskanmadın, cesur dedik kıskandın? Cesaret hayvanda da var. Daha yüksek bir makamdan bahsettik, kıskanmadın. Daha adi bir makamdan bahsettik, kıskandın. Demiş ki, benle o meselede rakibiz. Cesaret konusunda rakibiz. Yarış halindeyiz. Ama velayet konusunda, velayet mertebeleri çoktur. Herkes veli olsun. Bana bir zararı yok. O da veli olsun. O da Allah'ın dostlarından olsun. O da cennete girsin. Ben onunla o meselede rakip değilim. Demiş. Bir noktaya, bir makama ikimiz bu dünyada gözümüzü dikmişiz. Cesaret makamına. Oraya çıkmak için basamaklarımız da kuvvet ve cesaret gibi şeylerdir. İkimiz de bir noktaya göz dikmişiz. Oraya çıkmak için de cesaret lazım. O yüzden cesur dediniz, benim zoruma gitti. Çünkü ben de cesurum ve oraya göz dikmişim. O da oraya göz dikmiş. Ama onun için kıskandım. Ahiret makamları ise hadsizdir, sınırı yoktur. O da yükselsin, ben de yükseleyim. Onda kıskanmadım diyor. Yani demek ki mesela bir insanın kerametinden bahsedilse kıskanmamak lazım. Sen de keramet gösterecek hale gel. Yani sınırı yok yani. Herkes veli olsun yani. Sınırı yok yani. Mertebeni yükselt. İlimse mertebeni yükselt. Kerametse mertebeni yükselt. Kıskanmana gerek yok. Uhrevi meselelerde kıskançlık olmaz yani. Çünkü uhrevi makamların sınırı yok yani. Yükselebildiğin kadar yüksel. Serbest. Ahiret makamları hadsizdir, sınırsızdır. O burada benim düşmanım iken orada benim samimi ve sevgili kardeşim olabilir. Dedi. Burada ben şu konuda onunla düşmanım. Ama ahirette benim kardeşim olabilir. Çünkü velayet makamındaysa yani bana bir zararı yok. Ben de veli olayım, o da veli olsun. Zaten o veli olmazsa ben de veli, yani onun veli olmaması benim veli olmam demek değil. Ben veli değilsem zaten değilim. Veliysem zaten veliyim. Onun veli olmasının bana bir zararı yok. Veli olmamasının da bana bir faydası yok. O zaman o da veli olsun, ben de veli olayım. Bunda bir kıskançlık yok. İşte o halde ey ehli hakikat ve tarikat, hakka hizmet büyük ve ağır bir defineyi taşımak ve muhafaza etmek gibidir. O defineyi omuzunda taşıyanlara ne kadar kuvvetli eller yardıma koşsalar daha ziyade sevinir, memnun olurlar. Yani bir mesela diyelim ki elmas taşıyorsun. İstersin ki birçok kişiler sana yardım etsin, senin yanında, sağında, solunda bulunsunlar, seni korusunlar, yoksa birileri çalacak. Ne kadar çok koruma olsa o kadar seversin. İşte şimdi bu Allah'ın yükü bir elmastır. Bu dava bir elmastır. Ne kadar çok kişi yardım etse bize sevinmeliyiz, kıskanmamalıyız. Çünkü zaten bizim gücümüz yetmiyor. Hangi bir insana biz ulaşacağız? Gücümüz ne ki? O da orada bir hizmet yapıyor. Sadece yapmamız gereken şey nedir? Kıskanmadan bir yanlış varsa Allah rızası için düzeltmek, bilhassa hareket metodu konusunda. Yapılacak şey bu. Kıskanmak caiz olamaz. Zaten senin gücün yetmiyor ki memlekete. O da orada bir hizmet yapsın, Allah razı olsun yani. Zaten ben yapamam ki, her tarafa gücüm yetmez ki. O da bana yardım etmiş oluyor işte. Bundan sevinç duymak lazım. Kıskanmamak lazım. Ama bir yanlış varsa o yanlışı söylemek lazım. Güzelce, ilmi bir üslupla ve kalbini kırmadan, kardeşliği bozmadan, kardeş olduğunu unutmadan. O zaman hiçbir sorun kalmaz ve bir arada olmasalar bile kardeşliklerini bilirler. İttifak etmeseler bile en azından düşmanlık yapmazlar ve düşmana karşı yine bir beraber olurlar yeri geldiğinde. Ve ileride gerçek ittihat, gerçek bir vahdetin olması içinde zemin hazırlanmış olur. Gerçek bir birlik, beraberlik ileride ancak bu mantıkla mümkün olabilir. Hepsi aynı hareket metodunu izler. Temel esaslar hep aynı olur. Hareket metodunun temel esasları. Hepsinde aynı olur. Kardeşlik de aralarında tesis edilmiş olursa, o zaman gerçek ittifak sağlanmış olur. Yani bunun için hareket metodunun konuşulması lazımdır. Hiç gündeme gelmeyen bu mesele gündeme getirilmelidir. Hizmet başkadır, hareket başkadır. Hizmet yapılıyor. Ortada hareket pek yoktur henüz. Ve esaslar tayin edilmemiştir. Esaslar tayin edilmeli. Ona göre hizmet olmaktan çıkıp harekete dönüşmeli. İşte o zaman ittifak gerçekleşmiş olacaktır. Ve bunun, bu kıskançlıktan kurtulmanın vesairenin bir takım hastalıkların çaresi ise nefsini ittiham etmek, kendi kendini suçlamak, kendi nefsini suçlu görmek ve nefsine değil daima karşısındaki meslektaşına taraftar olmak. Fenni adab ve ilmi münazaranın uleması arasındaki hakperestlik ve insaf düsturu olan şu: eğer bir meselenin münazarasında kendi sözünün haklı çıktığına taraftar olup ve kendi haklı çıktığına sevinse ve hasbının haksız ve yanlış olduğuna memnun olursa insafsızdır. Bu kaideyi unutmamalı. Yani kendinin haklı olduğuna, haklı çıktığı, haklı çıkmayı istememeli. Karşıdakinin haksız çıkmasını istememeli. Her zaman hakkın hak olarak ortaya çıkmasını istemeli. Hak kimin tarafındaysa onunki ortaya çıksın diye istemeli. Haktan taraf olmalı, nefsinden taraf değil. Hatta karşıdaki adam doğruyu söylemiş olsa, onun dediği doğru çıksa bundan belki sevinmeli. Çünkü bir şey öğrenmiş oluyor. Onun dediği doğru çıkarsa ondan bir şey öğrenmiş oluyor. Kendi dediği doğru çıkarsa bir şey öğrenmiş olmuyor. Böyle de bakarsa meseleye, hakkın onun tarafından çıkması onu memnun eder, üzülmez, çünkü bir şey öğrenmiş oldu. Aslında yani münazarada kaybeden aslında kazanmış oluyor. Bir şey öğrenmiş oluyor. Kazanan aslında bir şey kazanmış olmuyor. Bildiği şeyi öğrenmiş oluyor. Yeni bir şey öğrenmiş olmuyor. Hem de yani kaybeden yeni bir şey öğrenmiş olduğu gibi bir de gururlanmamış oluyor, kibirlenmemiş oluyor. Öyle bir zarardan da kurtulmuş oluyor. Evet. Burada bırakıyoruz. Konuyu hızlı bir şekilde özetlemeye çalıştık. Yani çok fazla okumadan bazı cümleleri okuyarak, çünkü her okunan cümlenin tekrar bir de sadeleştirilmesi bazen tercüme noktasına bile varabiliyor. Yani birçok kelimenin tekrar Türkçesinin söylenmesi gerekiyor. O yüzden o şekilde yapsak çok zaman kaybı olacaktı. O gibi yerlerin birçoğunu direkt tercümesi ya da sadeleştirmesini yaparak hızlı gitmeye çalıştım. Bundan çıkan sonuç, demek ki ehli hakkın ihtilafı her zaman kötü sebeplerden kaynaklanmıyor yani. Ehli dalaletin ittifakı da her zaman iyi sebeplerden kaynaklanmıyor. Ama ehli hak ne kadar haklı mazeretlere dayansa da menfaatçi olmadığı için bir araya gelme ihtiyacı duymasa da kendince doğru ne ise o doğruya sahip çıkıyor olduğu için ittifak etmiyor olsa da, o doğruya inandığı için onu savunuyor, menfaatine uygun gelmese bile ittifakta bir menfaat var, o menfaati düşünmüyor, hakkı savunmayı düşünüyor ise de, fakat şunu bilmeli ki tek başına zalimlere karşı koyması mümkün değil ve vazifesi sadece hakkı ortaya koymak değil, aynı zamanda hakkı hakim kılmaktır. Hakkı hakim kılmak da ihtilafla değil, ittifakla mümkündür. Ve bu ihlastır. Yani ihlası doğru anlamak lazım. Ben ihlaslıyım, o yüzden menfaati düşünmüyorum, doğruyu savunmayı düşünüyorum. Tek başıma da kalsam doğruyu savunuyorum. Tamam, bu bir ihlastır. Ama Müslümanların bir araya gelmesi, güçlenmesi, İslam'ı hakim kılması, düşmanın zulmünden kurtulması da bir ihlastır. Bunu düşünmek de bir ihlastır. Ve İslam cemaat dinidir. Ferdiyetçiliği kabul etmez. İttifak dinidir. İhtilafa taraftar değildir. Bunları da hesaba katmak, bu da ihlastır. Böylece ihlaslı olan insan aslında bazen ihtilafı ihtilaftan kaçınmaz, ama aynı zamanda ihlaslı olan insan Müslümanların güçlenmesi için ittifaktan da kaçınmaz. İttifakı da istemeli. Bu da ihlasın gereğidir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.